Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayrımcılıkların İmparatorluğu Amerika.
Değerli dinleyiciler, Ayrımcılıkların İmparatorluğu Amerika isimli programımızın 9. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde Amerika polisinin azınlıklara karşı sergilediği şiddetin nedenlerini ele aldık. Bugünkü bölümde ise Amerika'daki ırkçılığın devam etmesini konu edineceğiz.
Amerika'daki ırkçılığın geçmişi Avrupalıların bugünkü Amerika topraklarına girmesiyle başlıyor. İngiliz, Fransız ve İspanyollar gibi bu toprağa gelen beyaz derililer kendilerini üstün ırk tanıtmaya ve yerli Amerikalıları da vahşi olarak tanıtmaya başlamışlardır. Onlar yerlilerin medenileştirilmesini göçmen beyazların görevi olarak adlandırarak böylece ırkçılığın tohumlarını Amerika kıtasında ekmiş oldular. Bağımsızlıkla beraber bağımsız bir Amerika'nın ortaya çıkması ile bu ırkçılık ortadan kaldırılmadan tam tersi 17. yüzyılda kölelik sisteminin yayılması ile daha da şiddetli bir şekilde kendini göstermeye başladı.
Amerika'ya gelen göçmen Avrupalılar bu topraklardaki yerlileri istismar etmelerinin yanı sıra Afrikalı siyahileri de köle olarak Amerika'ya getirip bu topraklardaki tarlalarda, madenlerde zorla çalıştırmaya başladılar. 1500 ila 1800 yıllar arasında 15 milyona yakın siyahi Afrikalı Amerika kıtasına getirildi. Amerika'nın güneyinde bulunan tarlalar ve uygun koşulları feodal sistemin bu bölgede daha da güçlenmesine ve köleliğin devam etmesine yol açtı. Buna karşı daha çok endüstri ve ticaret alanında gelişme gösteren Amerika'nın kuzey eyaletlerindeki ise tüketici bir toplumdan yana olmalarından dolayı kölelik sisteminin kaldırılmasının yararlarına olduklarını düşünüyorlardı. Nihayet Kuzey ve Güney eyaletleri arasındaki Amerika İç Savaşı'nın bitmesiyle beraber kölelik sistemi de kaldırıldı ve bundan sonra Amerika toplumu yeni bir döneme adım atmış oldu.
Amerika'daki kölelik sisteminin 1865'teki anayasa değişikliğiyle kaldırılmasına rağmen ırkçılık hala Amerika toplumundaki yerini korumaktaydı. Çoğu siyahiler hala yoksulluk ve sefalet içinde yaşarken hatta çocukları bile beyazların okullarına gitme hakkı bulunmamaktaydı. Siyahiler bu dönemde birçok başka medeni hukuktan da yoksundu. Örneğin siyahilerin mülkiyet hakkı için belli kısıtlamalar vardı. Bu çerçevede siyahiler siyasi makamlarda görev yapamıyordu. Irkçı beyazların siyahilere karşı şiddet dolu davranışları ve yargı sisteminin ve yasanın bu şiddetlere bakmaması da siyahilerin vatandaşlık haklarının ve güvenliklerinin ihlal edilmesi için bir zemin hazırlanmasına neden olmuştu. İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması ile birlikte ve Amerikalı siyahilerin geniş bir şekilde savaş cephelerine, ittifak devletlerine karşı varlık göstermeleri, Amerika toplumunda beyazlar ile eşit bir konuma sahip olmaları umudunu canlandırdı. Buna rağmen bu umut da boşa gitti. Amerika toplumundaki ırkçılığın devam etmesiyle siyahi kesim ırkçılığın ortadan kalkması için aralıksız mücadele verilmesi gerektiğini anlamış oldu. Bu mücadeleler ise Medeni Haklar Hareketi adı altında oluşmaya başladı.
Amerika'nın siyahilerinin başlattığı medeni hukuk hareketi 1955 ve 1968 yılları arasında siyahilerin tarihi mücadelelerinin en önemli hareketlerinin baş göstermesine yol açtı. Mücadeleci Amerikalı papaz Martin Luther King'in liderliğinde başlatılan bu hareket sonunda medeni hukuk kanununun onaylanmasına yol açarak siyahilere karşı ırkçılığı ve ayrımcılığı azaltma yolunda önemli bir adımın atılmasına neden oldu. Ancak aynı hareketin yaşandığı bir sırada Amerika'da ırkçılık kurban almaya devam ediyordu. Bu dönemde medeni hukuk hareketinin tanınmış Müslüman siyahilerden Malcolm X 1968'de suikaste uğradı. Nobel Barış Ödülü'nü faaliyetlerinden dolayı kazanan Martin Luther King de 3 yıl sonra 1968'de teröre kurban gidince Amerika'daki ırkçılık ve ayrımcılığın ne kadar kurumsallaştığı da gözler önüne serilmiş oldu. 1964'te medeni hukuk yasasının onaylanmasıyla kanundaki azınlıklara karşı ayrımcılıkların ortadan kalkmasına rağmen pratikte ayrımcılıkların çeşitli modelleri Amerika toplumunda hayatını sürdürmeye devam etmektedir. Örneğin Deutsche Welle kanalının raporuna göre 1974'ten günümüze kadar bu yasanın onaylanmasından sonra siyahilerin elde ettiği gelirin Amerika'daki başka azınlıkların gelirlerine göre en düşük düzeyde olmasını bildiren haber dikkat çekicidir.
Amerika Cezaevleri Müdürlüğü'nün raporuna göre 2011 yılında Amerika cezaevlerinde bulunanların %40'ını siyahiler oluşturmaktadır. Halbuki 2010 nüfus sayım verilerine göre Amerika nüfusunun sadece %12'lik bir oranı siyahilerden oluşmaktadır. Aynı rapora göre her Amerikalının ortalama yıllık geliri 26 bin dolardır. Ancak Amerikalı siyahilerin ortalama yıllık geliri sadece 17 bin dolar civarındadır. Amerika'daki siyasi, ekonomik ve yargısal eşitsizlik ve adaletsizliğin son yıllarda devam etmesi neticesinde siyahilerin çocuklarının %50'si yoksulluk içinde yaşamaya mahkum edilmişlerdir. Mevcut verilere göre siyahiler arasındaki işsizlik oranı beyazlarınkine göre çok daha yüksek rakamlardadır. Buna eşit olarak siyahilerin beyazlara göre gelirlerinin çok az olduğu, hatta yarısı olduğu bile gözlemlenmektedir.
Amerikan haber sitelerinden Pundit Fact'in 26 Ağustos 2014'te Cathy Saunders tarafından yazılan raporuna göre 2012 yılında ortalama her 36 saatten bir ve 2013 yılında da ortalama her 28 saatten bir siyahi Amerika polisi tarafından öldürülmüştür. Değindiğimiz sebeplerden yola çıkarak Amerika'da insan hakları ve insan haysiyetini koruma alanındaki iddialara rağmen bu ülkenin ırkçılık, ayrımcılık ve azınlık haklarının ihlal edilmesi listesinde en üst konumlarda olduğunu söylemek mümkün.
...1999 yılının Nisan ayında New Jersey Polis Merkezi'nde yapılan bir araştırmada polis teşkilatındaki ırkçılığı da ispatlanmış bir şekilde ortaya çıkardı. Bu araştırmada görev yapan bir araştırmacı şöyle bir açıklamada bulundu. New Jersey polis memurlarının kaçakçılık yapmak ve uyuşturucu taşıma zanlısı arabaları durdurmak kriterleri daha çok sürücülerin ırkı ve rengine göredir. Böylece siyahiler, sarı derililer ve Latinolar başka sürücülere göre daha fazla polisin dur uyarısı ile karşılaşıp arabaları aranmıştır. Amerika'da sarsıcı bir habere dönüşen New Jersey polisinin 1998 yılında yaptığı bu araç aramalarının birinde polis memurları bir eyaletin otobanlarının birinde hiçbir uyarı yapmadan iki Latino ve bir siyahiyi taşıyan arabaya kurşun yağdırmaya başladılar. Bu saldırı neticesinde arabadaki 3 kişi de yaralandı. Bu olayda arabanın durdurmasından sonra her 3 kişinin de basketbol karşılaşmasına doğru yola çıktıkları anlaşıldı.
Suçsuz ve silahsız azınlığa mensup insanların polis tarafından yaralanması veya öldürülmesi maceranın tamamı değildir. Bir taraftan da Amerika'da yargı sisteminin suçlu polisiyle muamelesi de şaşırtıcı bir meselenin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu mesele ise polisin azınlıklara karşı şiddetinin incelenmesinde önemli bir role sahiptir. Çünkü bu olaya karşı tarafsız bir yargılamanın ortaya konulmaması ve hatta bazı durumlarda mahkemeye bile taşınmayan suçlu polisin aklanmasıyla polis azınlığa karşı şiddeti de arttırmıştır. Örneğin 1999 yılında New York eyaletindeki 4 polis memurunun Gineli bir göçmen olan Amadou Diallo'yu 41 kurşun isabet ettirerek öldürmesi ve daha sonra da aklanmaları bariz bir polis şiddeti örneğidir. Suç işleyen ve bir nevi suçsuz azınlık bireylerinin katili polislerin aklanması, azınlıklara karşı gelecekte gerçekleşecek şiddet dolu polis tepkilerine zemin hazırlamıştır. Görünen o ki Amerika'nın en temel sorunlarından biri de yargı sistemindeki zafiyettir. Bunun belirgin örneği de azınlıklara karşı suç işleyen polis güçlerinin yargı organları tarafından aklanması olmuştur.
Azınlıkların protestolarına rağmen Amerika'nın ayrımcılık üzerine kurulu yargı sisteminin suç işleyen polislere desteklemesi hala devam ediyor. Halbuki Amerika'da gerçekleşmiş olan polis şiddeti olaylarının bir başka gelişmekte olan ülkelerde yaşanması halinde Amerikalılar bunu hemen medyaya taşıyıp büyük bir olay haline getirmesi de olayın bir başka tarafıdır. 1973 yılında New York eyaletinin Thomas Shee adlı bir polis memuru 10 yaşında bir siyahi çocuğu öldürdü. Bu polis memuru kendini savunmak için çocuğa ateş açtığını iddia etmişti. Bütün bu olayların acı verici, üzücü ve ortak tarafı ise bütün kurbanların suçsuz ve silahsız olmasıdır. Daha da üzüntü verici tarafı ise 10 yaşındaki siyahi çocuğu öldüren polisin bir süre önce de 14 yaşında ve 22 yaşında iki gencin öldürmesiyle ilgili sorgulanması, mahkemeye gitmesi ve sonunda da aklanması ve görevine yeniden başlaması olmuştur. Bütün bu olaylarda kurbanların suçlu olduğunu gösteren bir belge olmamasına ve silahsız olmalarına rağmen yine de mahkemeler bu polis memurlarını aklamayı tercih etmiştir.
Görünen o ki Amerikan polisi Amerika mahkemelerinde hakimler için dokunulmaz bir sembol haline gelmiştir. Amerikalı hakimlere göre bu sembol suçsuz zanlıları öldürse bile her türlü ithamdan aklanması gerekir. Bunun yanı sıra Amerika Polis Teşkilatı'nda kimi ender durumlarda da meslektaşlarının azınlıklara karşı işlediği ırkçı cinayetlerini ifşa eden bazı polis memurları da olmuştur.
Değerli dinleyiciler, Ayrımcılıkların İmparatorluğu Amerika isimli programımızın 9. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.